Deva Partisi'nin değerli Genel Merkez Kurul üyeleri, Van İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, sevgili Vanlı gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın değerli mensupları, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Van Teşkilatımızın birinci olağan il kongresine hoş geldiniz diyorum. Van deniziyle, tarihiyle, bereketiyle dünyanın hala yaşanılan en eski şehirlerinden birisi. Kedisiyle, ters lalesiyle, kaleleriyle, flamingolarıyla, Vanadokyasıyla, otlu peyniriyle, kümbetleriyle, medreseleriyle, ah damarıyla ve daha sayamadığım nice önemli değerleriyle ünlü Van'dan sizlere buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Değerli dostlarım, Deva Partisi Türkiye'nin tüm çeşitliliğini yansıtan kadrolarıyla birlikte 9 Mart 2020 tarihinde kuruldu. Daha adil, daha özgür, daha eşit bir Türkiye için hep beraber yola koyulduk. Bu yolculuğu tamamına erdirmek için çok çalışmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Biz her gün büyüyen ailemizle, sizlerle birlikte çok çalışıyoruz, daha da çok çalışacağız. Çünkü bu ülke bir an önce bu kötü yönetimden kurtulmak zorunda. İşini bilen, liyakat sahibi, ehil insanlarla hak ettiği seviyeye ülkemizi ulaştırmak zorundayız. Biz bunun için hazırız, Deva Partisi bunun için hazır. Değerli arkadaşlar, bizler bir kişiye yapılan zulmü tüm insanlığa yapılmış bir zulüm olarak gören bir anlayışın sahipleriyiz. Ancak bugünkü iktidar işkenceye sıfır tolerans ilkesiyle çıktığı yolda işkenceciye sıfır ceza noktasına vardı maalesef. Bu da yetmezmiş gibi yapılan işkencelerin alenen teşhiri ve adeta devlet tarafından sahiplenilmesi de söz konusu olabiliyor. Arkadaşlar bakın, polis karakolunda çekilen işkence fotoğraflarının ayan beyan servis edildiği bir ülke haline geldik. Biz soruşturma yapılsın, kötü muamele cezasız bırakılmasın derken bir de fotoğraflarla neredeyse gurur duyarcasına paylaşımlar yapılabiliyor. Ne can sağlığı kaldı ne de yaşam hakkına saygı kaldı. İşkence adeta bir ceza politikası haline dönüştü. İnsan onuru çiğneniyor. Kamu gücünü kullanan hiç kimsenin vatandaşa kötü muamele hakkı yapmak yoktur. Kimse böyle bir hakka sahip değildir. Hele hele işkence yapmak gibi bir hakkı hiç yoktur arkadaşlar. Bırakın işkenceyi, kötü muamele hakkı bile yoktur. Ama son yıllarda Van'dan gelen işkence görüntüleri hepimizi derinden yaraladı. Biliyorsunuz, 3 sene önce mantar toplayan köylüler gözaltına alındı. Köylülere işkence yapıldı. İktidar medyası Vanlı teröristler yakalandı dedi ve işkence görüntülerini de yayınladı. Bu nasıl zihniyettir anlamak mümkün değil. Masum insanları soydular, dövdüler ve köylümüzün gururunu kırdılar. Sonra da kan revan içinde fotoğraflarını çekip tüm Türkiye'ye gösterdiler. Ama gerçek ortaya çıktı. İşkence yaptıkları insanlar aslında sadece ve sadece mantar toplamaya giden köylülerdi. Peki 3 sene önce bunlar oldu da o günden bugüne bir özür dileyen oldu mu? Bu hatayı yapanlardan hesap soruldu mu? Olmadı. Peki ne yaptılar? Açın bakın ilgili devlet kurumunun internet sitesine açıklama hala duruyor. Açıklamada ne diyor biliyor musunuz? Gevaş ilçemizde iftar vakti gerçekleştiren roket atarlı saldırının failleri yakalanmıştır diyorsun. Bu kadar. Hala duruyor bu açıklama. Ne roket atarı ne saldırısı. Bunlar bu köylerimiz sadece ve sadece mantar topluyordu. Bu gariban insanlara, işkence yapanlara göstermelikte bir dava açıldı. birinci derece mahkeme yargılanan sanık hakkında da hemen beraat kararını verdi. Yani bu ülkede bir mahkeme adeta işkence suç değildir diye bir yargıda bulundu. Adeta biz size terörist deyip iftira da atarız, öldüreseydi de döveriz demek istediler. Kimse de bizden hesap soramaz demeye getirdiler. Gerçekten içler acısı bir durum. Yazıklar olsun diyorum. Bu kararı veren hakimler acaba kimden güç alıyorlar? O işkenceyi yapanlar kimden güç alıyorlar? Nasıl oluyor da bu kadar rahatça halkımızın onuruyla, gururuyla, haysiyetiyle oynuyorlar? Bu muameleyi yapanlar evlerine gittiklerinde çocuklarının yüzüne acaba nasıl bakabiliyorlar? İşkence yaptıklarında başlarına bir şeyin gelmeyeceğini biliyorlar da ondan yapıyorlar. Arkadaşlar, bu iktidar 28 Şubat zulmünün mağdurlarının desteğiyle iş başına gelmiş bir iktidar. Bunu hiç kimse unutmasın. Zulme uğrayanların o zulme karşı isyanıyla iktidara gelmiş bir iktidar partisi var şu anda. Ama maalesef işte 18 yıl sonra gitti geldi 90'lı yılların ceberrut devletinin ruhuna büründü. Hakla adaletle yollarını artık tamamen ayırdılar. Siz bu gariban köylüden ne istiyorsunuz? Ekmek parasını çıkarmaya çalışan köylüden ne istiyorsunuz? Masum insanların ahını alıyorsunuz. Bakın, bu ah kötüdür. Mazlumların ahını almak kötüdür. Bunun hesabı olacaktır. Bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Türkiye insan haklarının sistematik olarak ihlal edildiği bir ülke haline geldi. Vatandaşın canı, sağlığı, yaşamı, onuru neyi varsa adeta devlet elinde oyuncak oldu. Değerli arkadaşlarım, çok yakın zamanda yine Van'da yine ağır bir işkence utancı yaşandı. Biliyorsunuz, helikopterle gözaltına alınıp işkence uygulanan iki vatandaşımızdan bahsediyorum. Partimizin yetkili kurulları bu iddiaları yakından takip etti. Van'daki son haftalardaki gelişmeleri yakından takip etti. Sağlıklı bir şekilde gözaltına alınan iki köylümüzden Servet Turgut gördüğü işkenceye dayanamayarak 64 yaşında hayata veda etti. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Servet Turgut'la birlikte gözaltına alınan Osman Şivan ise gördüğü işkence ve kötü muameleden ağır yaralı olarak kurtuldu. Osman Bey'e de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biraz önce arkadaşlarımızla beraber Servet Turgut'un evini ziyaret ettik. Eşini, 6 kızını, 1 oğlunu gördük. Onlara başsağlığı diledik. Gerçekten aile perişan. Aile yakınları perişan. Ayrıca yine hemen oradan şu anda Mersin'de bulunan Osman Şiban adlı o ağır yaralı vatandaşımızı da telefonla aradık ve onunla yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ben şimdi buradan hükümete sesleniyorum. Bugünlerde şu son bir hafta 10 gündür biliyorsunuz hukuk reformundan bahsediyorsunuz. İnsan hakları eylem planı diyorsunuz. Buradan açık çağrı yapıyorum. Haydi gelin hukuk devletinin gereğini işte burada bu örnekte yapın. Servet Turgut ve Osman Şiban'a yapılanları açığa çıkarın. Sorumluları yargılayın. 64 yaşındaki bir insanın ölümünü her yönüyle açığa ve açıklığa kavuşturmak zorundasınız. Gereğini yapmazsanız bu millet sizi ülkeye işkenceyi geri getiren iktidar olarak hep hatırlayacaktır. Unutmayın. Evet, bugün arkadaşlarımıza yaptığımız ziyaret gerçekten hepimizin işlerini yaraladı. Son derece üzgünüz. Dostlarım, biz bu ülkenin her köşesine adalet için yola çıktık. Biz kötü muamele gören, aşağılanan, dayak yiyen, acı çeken insanların sesi olmak için, bu haksızlıklara son vermek için yola çıktık. Biz arkadaşlar göz altında kötü muameleye ve işkenceye sıfır tolerans ilkemizden asla taviz vermeyeceğiz. Biz bunun için çok çalıştık bakın. 2002'de hükümet ilk kurulduğunda gerçekten berbat bir tablo vardı. Güçlü bir irade koyduk. Ve bunu gerçekten kısa bir sürede olsa Türkiye'de gerçekleştirdik. İşkenceye sıfır tolerans. Fakat döndü dolaştı maalesef her alanda olduğu gibi Türkiye'nin eskiden ne kadar hastalıklı alanı varsa o hastalıklar aynen yeniden nüksetmeye başladı. Yunus Emre'nin dediği gibi zulm ile abad olanın ahiri berbat olur. Deva Partisi insanın doğuştan gelen tüm haklarını koruyacak. Vatandaşlarımızın tüm haklarına sahip çıkacak. Söz veriyoruz. Biz işkenceyi Türkiye'de yeniden sıfırlayacağız. Bu uygulamalara asla göz yummayacağız. Her kim işkenceye kalkışırsa en ağır şekilde cezayla karşılaştırılacak. Ve söz veriyoruz. Yaşanan bu acıları hep en yüksek sesle dile getiren biz olacağız. Sorumluların hukuk önünde hesap vermesini sağlayacağız. Değerli arkadaşlarım, ülkemizde hukuk ayaklar altında. Seçilmiş belediye başkanlarının makamlarından indirilip yerine atanmış kişilerin oturtulduğu bir süreçten geçiyoruz. Halkın iradesi, seçme ve seçilme hakkı ayaklar altında. Seçimler adeta bir aldatmaca haline gelmiş. İktidar seçimle kazanamadığı her belediyeyi hukuksuzca ele geçirmeye çalışıyor. Seçimde kaybettiği şehirlere kayyum atıyor. Sadece belediye başkanları görevden alınmıyor. Belediye meclisleri de çalışmaz hale getiriliyor. Vatandaş oy vermiş, birilerini meclise seçmiş, birilerini başkan seçmiş, kimsenin umurunda değil. Şunu açıkça söylüyoruz. İktidarın kayyum politikası seçimlerde kazanamadığı yönetimleri başka yollarla ele geçirme politikası haline döndü. Arkadaşlar, seçimlere ve seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi demokrasinin temelidir. Bizim sözünü verdiğimiz Türkiye'de bağımsız ve tarafsız bir yargıdan başka hiç kimse seçilmiş bir insanı görevden alamayacaktır. Çünkü seçilmişlerin güvencesi seçmen iradesinin güvencesidir. Biz seçmen iradesinin her türlü iradeden üstün olduğuna inanıyoruz. Seçmen iradesi gasp edilemez. Biz demokratik zemini daraltanlara, meşru siyaset kanallarını tıkayanlara karşı ısrarla siyaseti savunacağız. Biz çocuklarımızı çatışmasız, şiddetsiz, terörsüz şehirlerde büyütmek için canla başla çalışacağız. Biz oyunuza, iradesine ve tüm seçtiklerinize sahip çıkmak için buradayız. Biz seçimlerde seçmen iradesine kayyum atanmaması için buradayız. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için buradayız. Değerli arkadaşlar, biz bu topraklara ölümü layık görenlere, siyaset yollarını kapatanlara karşı buradayız. Biz bu bölgeyi onlarca yıldır yoksul bırakan, kalkınmasına engel olan terör örgütüne de sonuna kadar karşıyız. Biz bu halkı hukuksuz baskı politikalarıyla terör örgütünün baskısı arasında sıkıştıranlara karşı mücadele etmek için buradayız. Biz demokratik siyaset için hazırız. Şimdi bu salona Van'a sormak istiyorum. Van hazır mı? Arka tarafları çok hazır görmedim. Bir daha sorayım. Van hazır mı? Evet, Van da hazır olacak inşallah. Değerli arkadaşlarım, kıymetli misafirler. 2002-2015 yılları arasındaki reform döneminde hukuki iyileştirmelerden birisi de ana dil konusunda atılan adımlardı. Gerçekten şunu gururla söylemek istiyorum ki, demokratikleşme yönünde atılan tüm adımlar ben ve arkadaşlarımın işin içinde olduğu, yönetimde olduğu dönemde gerçekleşti. Şimdi bizim dönemimizde bakıyoruz ne var ne yoksa başarılı, iyi sonuç, hepsine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bakın bizden sonra dikkat edin, hem hukuk ve demokrasi göstergelerinde hem de ekonomik göstergelerde Türkiye sürekli olarak geriliyor. Şimdi kalkıyorlar, yaptıkları iyi icraatları sıralarken o eski dönemde, bizim dönemde yapılanları sıralıyorlar. Bizden sonraki dönemde zaten iyi bir şey kalmadığı için mecburen hep önceki dönemlerden örnek veriyorlar. Bakın, biz ve arkadaşlarımız gerçekten büyük bir mücadele verdik. Pek çok iyi şey imza attık. Onları bizler yaptık. Çoğu zaman da size rağmen yaptık. Demokratikleşme çalışmalarında da, ekonomi yönetiminde de size rağmen ülkemizi geliştirdik, kalkındırdık. Neyse, çok eskilere dönmeyelim. İşte arkadaşlar, o dönem Van 100. Yıl Üniversitesi'nin de aralarında olduğu 4 üniversitede Kürt Dili ve Edebiyatı bölümleri açıldı. Peki şimdi durum ne? Bakıyoruz, Kürtçe öğretmenlerinin atama haberlerini hiç duymuyoruz. Duyan var mı bilmiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılının tamamında sadece ama sadece 2 tane Kürtçe öğretmeni atamış. Koskoca ülkeye sadece 2 öğretmen. Değerli arkadaşlar, bu ülkede Kürtler var. Bu ülkede Kürtçe var. Ana dillerini konuşmak isteyen milyonlarca insan var. Neden sadece 2 öğretmen atanıyor? Buna mış gibi yapmak deniyor arkadaşlar. Her şey göstermelik. Küçük ortaklarını rahatsız etmekten de korkuyorlar tabii. O da işin gerçeği. Burada ciddi bir zihniyet sorunu olduğunu görüyoruz. Çok ciddi bir zihniyet sorunu. İktidarı kaybetmemek için her şeyi yapıyorlar. Bugün geldiğimiz noktada ana dil haklarına yönelik iyileştirmelerin birer birer geriye doğru götürüldüğünü görüyoruz. Adeta film geri sarılıyor. Bütün vatandaşlarımızın kendi ana dillerinin analarının ak sütü kadar helal olduğunu öncelikle bilmemiz ve kabul etmemiz gerekiyor. Ve insanların ana dilini, öz dilini bir çatışma konusu haline getiremezsiniz. İşte o zaman bu ülkeye yazık edersiniz. Bu tarih öncesinden kalmış, eskimiş, köhne zihniyeti biz kabul etmiyoruz. Bu ülkenin birliği, beraberliği, bu ülkedeki her bir vatandaşın bu ülkeye, bu devlete olan bağının güçlü olması ancak ve ancak herkesin doğuştan gelen haklarına, insan olmaktan gelen haklarına saygı göstermekle mümkün. Başka türlü mümkün değil. Eğer bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü önemsiyorsak, bu ülkenin her bir vatandaşımızı devletin aynı samimiyetle kucaklayabilmesi lazım. Her bir vatandaşımızın doğuştan gelen haklarının olduğu gibi tanınması lazım. Demokratik devletler, değerli arkadaşlar, vatandaşlarının ana dili ihtiyaçlarına yönelik çözümü üretmekle mükelleftir. Deva Partisi iktidarında vatandaşlarımızın ana dilinin korunması, kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli adımlar atılacaktır. Resmi dilimiz ve ortak dilimiz Türkçenin iyi öğretilmesinin yanında vatandaşlarımızın ana diline ilişkin taleplerini de biz temel bir insan hakkı olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın tüm haklarını derhal, pazarlıksız, talebe bağlı olmadan tanıyacağız. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, buradan hükümete sesleniyorum. Bırakın gençlerimiz özgürce tweet atsınlar, espri yapsınlar, öğrenciler, gazeteciler fikirlerini özgürce söylesinler. Bunların espriye de, küçücük aykırı bir fikre de maalesef tahammülleri yok şu anda. Ellerine almışlar bir çekiç, beğenmedikleri her fikre, söze çivi muamelesi yapıyorlar. Çaka çaka yok etmeye çalışıyorlar. Olmaz arkadaşlar, yok edemezler. Bu ülkedeki farklı fikirleri bastıramazlar. Çünkü arkadaşlar artık Deva Partisi burada. Deva Partisi buna müsaade etmeyecek. Değerli arkadaşlar, biz işte o yüzden açıkça söylüyoruz. Diyoruz ki, konuş Türkiye, anlat Türkiye, espri yap, eleştir Türkiye. Ama doyasıya eleştir Türkiye. Ve diyoruz ki, korkma Türkiye. Değerli hemşehrilerim, biz Van'ın sorunlarını biliyoruz. görüyoruz, dinliyoruz. İki ay önce Özalp ilçemizde Rus çarşısı olarak bilinen Özalp Halk Pazarı'nda yangın çıktı. Orada bulunan 95 iş yerinin tamamı kül oldu. Öncelikle ekmek kapısı yanan esnafımıza tekrar buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Peki bugüne kadar ne yapıldı? Afet kapsamına alınması gereken bu yangın sonrasında esnafımıza yardım edilmesi gerekiyordu fakat bugüne kadar ciddi bir adım yok. Biliyorsunuz Van'ın trafik sorunu var. Ta 2009 yılında 11 sene önce projelendirilerek çalışmalarına başlanan Van çevre yolu halen ortada yok. O pankartı da gördüm, izliyorum. Sorunun farkındayız. Fakat uzun süredir değerli arkadaşlar biliyorsunuz bu iktidarda laf var da iş yok. Laf üretmek var, iş üretmek yok. Olimpiyatlarda bir laf üretme yarışmaları olsa herhalde şu anki iktidar bütün altın madalyaları çoktan toplamıştı. Tam 11 yıl geçmiş, 11 yıl. O gün doğan çocuklar bugün artık ortaokula geçtiler. Neyse ki o çocukların üniversiteye gideceği yılları, evlenip çoluk çocuğa karışacağı yılları görmeden inşallah hepsinin yarınlarını biz beraberce güzelleştireceğiz. Değerli arkadaşlar, bu ayın başında İzmir'de hepimizi çok üzen bir deprem yaşadık. İzmir'de verdiğimiz kayıplar hepimizi acıya boğdu. Ben biliyorum ki bu acıyı İzmir'de beraber en derinden yaşayan illerimizden birisi de Van, en derinden yaşayan vatandaşlarımız da sizlersiniz. 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011'de ard arda meydana gelen iki deprem bu güzel şehrimize ağır hasar verdi. Van'ın yapısal sorunları daha da derinleşti. 644 yurttaşımızı kaybetmiştik. Onlardan birisi olan Küçük Yunus'un enkazdan bize bakan gözlerini kim unutabilir ki? Biz unutmuyoruz. Dostlarım, on binlerce konutun ağır hasar gördüğü bu iki depremin üzerinden tam 9 yıl geçti. Ama Van bu depremin yaralarını hala sarabilmiş değil. Depremzedeler hala mağdur. Yaşanan ekonomik kriz ve pandemiyle birlikte depremzedelerin mağduriyeti katlanarak devam ediyor. Vanlı kardeşlerimin huzurunda tüm Türkiye'ye ilan ediyorum. Biz Yunus'un gözlerini unutmuyoruz. O yüzden de deprem her zaman Deva Partisi'nin birinci gündem maddelerinden birisi olmaya devam edecek. Kaynakları rant projelerine değil, milletin sorunlarını çözmeye harcayacağız biz. Değerli arkadaşlar, Van'ın gerçekten çok özel bir doğası var. Sadece Van'da yetişen 25'i aşkın endemik bitki türü var. Sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kafali, gölleri, yaşam alanı ve doğal güzellikleriyle Van tıpkı nadide bir inciye benziyor. Bu muazzam şehrin elbette tarım ve hayvancılık açısından da çok yüksek bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Peki bu potansiyel kullanılabiliyor mu? Maalesef özellikle döviz kurundaki artışlarla beraber tarımda ilaç fiyatı arttı, mazot fiyatı arttı, gübre fiyatı arttı ve çiftçilerimizin beli şu anda artan maliyetlerle bükülmüş durumda. Ürün fiyatları artmıyor ama maliyetler hızla artıyor. Van'ın en önemli geçim kaynağı olan hayvancılıksa destekten yoksun. Van toplam yetiştirilen hayvan sayısı açısından tüm ülkede biliyorsunuz ikinci sırada. Küçükbaş hayvan sayısı açısından baktığımızda da birinci sırada. Ancak Van'da güvenlik gerekçesiyle uygulanan yayla ve mera yasakları nedeniyle insanlar hayvan yetiştirmekten vazgeçiyorlar. Van zengin bitki örtüsüyle arıcılık için büyük bir potansiyelle sahip ve istihdam olanaklarına sahip. Ancak arıcılığın geliştirmesi için yine desteğe, yardıma ve planlamaya ihtiyaç var. Değerli arkadaşlar, doğru tarım ve hayvancılık politikaları uygulanmadan tarım ve hayvancılığı değil geliştirmek, bakın mevcudu dahi muhafaza edemezsiniz. Nitekim edemiyorlar da. Varsa yoksa ithalat. Tabii bu ithalatın kimler tarafından yapıldığı da ayrı bir soru işareti. Oysa Van'ın bereketli topraklarında yapılacak nitelikli tarım faaliyetleri, meralarında yapılacak hayvancılık hem bölgemiz hem de ülkemizin kalkınmasını sağlayacak ölçektedir. Biz tüm bunların doğru tarım politikalarıyla, doğru destek mekanizmalarıyla ve yerinden yönetim anlayışının güçlendirilmesiyle çözüleceğine inanıyoruz. Çözülemeyecek inanın hiçbir sorun yok. Biz öncelikle bu bereketli toprakların endemik bitkilerini, hayvan türlerini, balık türlerini tespit ve ıslah etmeyi hedefleyeceğiz. Coğrafi işaret çalışmalarına hız vereceğiz. Çiftçi, sanayici ve üniversitelerin işbirliğiyle tarım ve hayvancılığı teknolojiyle buluşturacağız. Tarımı, hayvancılığı, arıcılığı, ceviz üretimini, sebze ve meyve üretimini koruyacağız. Ve bütün bu üretimi destekleyeceğiz. Van'daki üniversiteyi ve meslek liselerini de bu doğrultuda cesaretlendirecek ve destekleyeceğiz. Van, jeotermal sera için oldukça elverişli bir şehrimiz. Bu ısıtmalı seraların ilimizin sebze ve meyve üretimine de katkı sağlayacağına inanıyoruz, biliyoruz. Teknolojik seralar yapacağız. Gıda üretiminde kendi kendine yetmekle kalmayacağız. Van'ın komşu bölgelere ve komşu ülkelere gıda ihracatını güçlendireceğiz. Rasyonel, bilime dayanan ekonomi yönetimiyle ve sizlerin de desteğiyle Van'ı ve Van'ın ürünlerini sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya tanıtacağız. Değerli arkadaşlarım, Van Denizi kirleniyor. Her gün binlerce metreküp kanalizasyon atığı bu göle akıtılıyor. Bu atıklar mutlaka engellenmeli. Mutlaka arıtma tesisleri hızlı bir şekilde yapılmalı. Vanlılar deniz sahillerinden yararlanamıyor. Sudaki yaşam olumsuz yönde etkileniyor, balıklar ölüyor. Balıkların neslinin tükenmesi biyoçeşitliliği azalttığı gibi geçim kaynaklarına da ciddi darbe vuruyor. Van'ın inci kefalinin korunması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, Van, Doğu Anadolu'muzun en güzide turizm merkezlerinden birisi. Bütün Türkiye'nin turizm potansiyeli taşıyan özellikleri ne varsa, ülkenin tümünde ne varsa Van'da tek başına mevcut. Camiler, kiliseler, köprüler, kaleler, adalar, şelaleler, deniziyle, ahtamarıyla, plajları, travertenleriyle muazzam bir potansiyele sahip bu şehrimiz. Tarih burada. Tarih bu şehirde arkadaşlar. Doğa bu şehirde, kültür bu şehirde. Van tüm dünyanın uğrak noktası olmak için her şeye sahip. Fakat Türkiye'ye bile yeteri kadar tanıtılamıyor. Dünya Van'ı Türkiye'nin geri kalan bölgelerinden daha iyi tanıyor, daha iyi biliyor. Van'ın tarihini kaç kişi biliyor diye şöyle bir soralım. Ahtamarı, buradaki peri bacalarını kaç kişi biliyor? Türkiye'de kaç kişi duymuş? Biz Van'ın bu turizm kaynaklarını da tanıtacağız. Az önce kirliliğinden dem vurduğumuz Van Gölü'nün, Van Denizi'nin mutlaka turizme kazandırılması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, Van'ın sorunları çok, derdi çok biliyoruz. Van'ın demokrasiye ihtiyacı var. Van'ın atılma ihtiyacı var. Van'ın devaya ihtiyacı var. Ve biz hazırız. Şimdi tekrar soruyorum. Tekrar soruyorum. Van hazır mı? Değerli arkadaşlar, gençler, Van'ımızın gençleri bizim gurur kaynağımız. Sağ olun, var olun. Sağ olun, biz hepinize gurur duyuyoruz. Sağ olun. Saygıdeğer arkadaşlar, Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanları için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, Van'ın devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ederim sunuyorum. Sağ olun.